Ayrım 4, sayfa 30. Andarteler orada tek bir adam bile bırakmadılar. Sadece 3 kişi hafif yara almıştı. Hafiften yağan kar onların ayak izlerini örtüyordu. 27 Kasım 1942 tarihinde Wehrmacht Yüksek Komutanlığı'nın savaş günlüğüne şu not düşülür. 25-26 Kasım gecesi 200 kişilik bir grup Leonakladi'nin güneyine düşen Gorga Potamos Köprüsü'nü havaya uçurdu. Bu saldırı nedeniyle Selanik-Atina demiryolu en az bir hafta kadar ulaşıma kapalı kalacaktır. Andrea Hilgruber, Kristeburg des Oberkommandos der Wehrmacht, C2, Frankfurt, 1963, sayfa 1030. Yüksek komutanlığın bu düşüncesi oldukça iyimserdi. Köprü 1943 Şubat ayı sonuna kadar onarılamadı. Rommel'in başkalıca ikmal yolu 3 ay için kesilmişti. Harekattan bir sonraki gün Myers geleneksel övgü ve ödülleri dağıttı. Hatta Yiğit Karalivanos'la el sıkışacak kadar ileri gitti. Myers, Elas'ın kahramanca hizmetlerine karşılık örgütün liderine 250 pound değerinde altın verdi. Aris bu ödülü tereddüt etmeksizin kabul etti. Fakat Myers ona yüksek bir askeri nişan vermek isteyince Aris tek gözünü kısarak soğuk bir ifadeyle İngiliz'in yüzüne baktı ve andartelerine bot verilmesinin çok daha iyi olacağını söyledi. Yolculuğa katılanlardan Dönü Samson daha sonra anılarında şöyle yazacaktı. Teçhizat bakımından şaşılacak durumdaydılar. Anlatılamaz derecede kötü giysileri neredeyse paçavralardan oluşmuştu ve çoğu yalın ayaktı. Hava koşulları nedeniyle bu şekilde yaşamak çok güç olmalıydı. Bizim botlarımız bile kar içinde su çekiyor, ayaklarımız ıslanıyor ve üşüyordu. Ama en azından botlarımız vardı. Ellerindeki silahların çoğu 60 yıllık graslardan artık antika haline gelmiş ama hala mermi atabilen her çeşit martin ve mavzerlerden oluşuyordu. Hatta bazılarının elinde bizim Lee Enfields'lerden de vardı. Zervas'ın adamları yani Edes takımı biraz daha yaşlı başlı adamlardan oluşuyorlardı. En azından çocuk değildiler ve daha iyi adamlardı. Fakat onlar da teçhizat bakımından çok iyi durumda değildiler. Daha arkadaşça davranıyorlardı. Özellikle aralarındaki genç subaylar iyi insanlara benziyorlardı. Dönü Samson, Wiefel, Among Grex, London, 1946, sayfa 104. Birkaç gün sonra Gorga Potamos sabotajının şiirsel sözlerle anlatıldığı BBC yayınında Edes'in rolü üzerinde duruluyor ve General Napolyon Zervas göklere çıkarılıyordu. Elas ve Başkan Aris Velocitos'in ise adları bile geçmiyordu. İngiltere seçimini yapmıştı. Fakat Homer'in ülkesindeki efsanevi kahramanlar BBC'nin yardımı olmaksızın da varlıklarını sürdürebilirlerdi. Gorga Potamos olayındaki rolünden ötürü Aris'in payına düşen itibar, Atina gazeteleri ağızdan ağza dolaşan türküler ve sözlerle iade edildi. Aris, silahlı direnişin en önde gelen kişisi haline geldi. Aris'in halkın kafasında yarattığı imge, mahiyetindeki kişiler olmaksızın eksik kalırdı. Bu kişiler Mavros Kufides ya da Kara Kalpaklılardı. Başkanlarına her zaman bağlıydılar. Bölgenin en iyi atlarına biner, bir yaban sığırı sürüsü gibi gürüldeyerek dolaşırlardı. Sakalları ve siyah koyun postundan yapılmış kalpakları vardı. Varlıklarıyla duruma göre ya teröre ya da lirik şiirlere esin kaynağı olurlardı. Koyun postundan kalpak, Teselya ve Epirus vadilerinde yaşayan ve İtalyanların ayrı tutabilme umuduyla silahlandırdıkları Vilaş'ın işbirlikçi çetelerinin işareti onlara özgü bir savaş simgesiydi. Bu işbirlikçi çeteleri sürüp atan Aris, onların kalpaklarını aldı ve bu vatan hainliği işaretini ulusal direnişin simgesi haline getirdi. Kara Kalpaklılar direnişin elit zümresini oluşturuyorlardı. Yaklaşık 25 kişiydiler ve bir iş yapacakları zaman kendi yöntemlerini kullanırlardı. Aris'in başkanlığı ve Tizabelas'ın ikinci komutanlığı altında ve kendi aralarında iş bölümü yaparak keşişler gibi yaşıyorlardı. Namları yayıldıkça isimleri aşırı şiddet hatta gaddarlıkla birlikte anılır oldu. Bu silahlı münzeviler İngiltere için bir bilmece gibiydiler. Aris'in çete savaşını yurtseverlik mücadelesine dönüştürmek için kullandığı yöntemler durumun özelliklerine uygundu fakat İngiliz Helenizminin kullandığı kavramlara ve sahip olduğu anlayışa yabancıydı. Myers anılarında Aris'in köyden tavuk çalan bir adamı nasıl cezalandırdığını hayranlıkla anlatır. Yine benzer bir olayda Aris'in en yakın adamlarından biri bir Mavros Kufis bir köylü kadınının saatini çalmakla suçlanır. Andarte her zamanki yöntemlerle sanığı yargılar ve ölüm cezası verilir. Ölü gibi kımıltısız duran Aris, infaz müfrezesinin gelmesini emreder, müfreze gelir, adam neredeyse öldürülecektir ve Aris kayıtsız bir ifadeyle olayı seyretmektedir. Tüfekler suçlanan adamın göğsüne doğrultulur, emniyetler açılır. Tam o sırada saatin sahibi olan kadın elinde saatle bağırıp çağırarak evinden fırlar. Yerinde hala kımıldamadan oturan fakat ter içinde kalan Aris, infaz müfrezesini dağıtır ve kapandığı odasından saatlerce dışarı çıkmaz. Eşkıyaların yüzyıllardır yağmaladıkları dağlarda artık kapılar açık yatılmaktadır. Sıkıca kilitlenen kapılar geçmişte kalmıştır. Keşişlere özgü bu disiplin, özellikle genç kadınlar giderek artan sayılarda partizanlara katılmaya başladıkları zaman cinsel alanı da kapsar. 1942'de Volgarili'deki Andarte Mahkemesi bir direniş savaşçısını bir kıza tecavüz ettiği için ölüme mahkum etti. Olay üzerine sert bir söylev veren Aris adamlarına şöyle dedi. Şunu ilk ve son kez kafanıza koyun ki burada bulunduğunuz süre içinde kamışlarınızı sadece işemek için kullanacaksınız. Söylentiler Atina'ya raporlardan daha hızlı varıyordu. Aris efsanesi zamanla iki yanlı bir görünüme büründü. Bir yanda halk efsanesi kahramanlık türküleriyle yayılıyordu. Öte yanda katı uygulamalar burjuva çevrelerde işleniyor ve direniş liberal çevrelerde kana susamış bir hareket görünümü kazanıyordu. EAM Merkez Komitesi, çevrede dolaşan ve resmi propaganda tarafından sürekli sömürülerek şişirilen söylentilerle giderek daha fazla uğraşmak zorunda kalıyordu. Sorun sadece Atinalı politikacıları tatmin etmek değildi. Elas için silah ve teçhizat bulmak gerekiyordu. Bu yüzden EAM, Orta Doğu'daki İngiliz karargahının Elas'ı tanımasını sağlamak için her türlü bedeli ödemeye hazırdı. Bu koşullar altında hiç kimse, BBC'nin Gorgopotamos'tan sonra Elas'a yönelik davranışını İngiltere'nin kasıtlı bir manevrası olarak göremezdi. Durumu açıklığa kavuşturmanın tek yolu ve komünist liderlik içinde en uygun olanı Aris'i işleri karıştırmakla suçlamaktı. Aris her yandan saldırıya uğruyordu. Kendi takımı tarafından BBC'nin şeref listesinde görünmeyi başaramadığı için şiddetle eleştirilen Aris, komşusu Napolyon Zervas'ın örgütlediği bir tasfiye girişiminin de doğrudan hedefi haline geldi. İngiliz misyonu Zervas'ın tertiplerini olumlu karşılayarak Edes'le birlikte hareket etmişti. İngiltere'nin örgütüne yarı resmi bir statü kazandırdığı Zervas kendisini güvenlik içinde hissediyor ve provokasyonlarını artırıyordu. Elas'ın yanıtı sert oldu ve gelişmelerin tırmanmasına yol açtı. Zervas kendi gemicilerine rüzgar veriyordu ve Mavrolithari karargahında karanlık bir entrika giderek biçimleniyordu. Bu Aris'i kaçırma planından başka bir şey değildi. Kostarizos adlı bir Elas üyesi, Aris ve kurmaylarını tutuklamak ve onları tüm silah ve teçhizatlarıyla birlikte Edes'e teslim etmekle görevlendirildi. Zervas bu küçük görevlinin inancını pekiştirmek için onu birkaç İngiliz lirasıyla takviye etmişti. Aris, 13 Aralık sabahı Kostarizos ve 25 adamının kaçtığını haber aldı. İlk düşüncesi, Zervas'ın bu işle ilgili olduğu ve kaçakların onun bölgesine geçmiş olabilecekleriydi. Kostarizos'un neredeyse kesin olarak anlaşılan alçakça bir nedenle Akelos ırmağını geçmiş olması Elas için ağır bir sorun haline geldi. Zervas'ın İngiliz liraları bir tavuğun çalınmasından çok daha ağır bir durum yaratıyordu. Aris derhal harekete geçmekte ve şiddetli davranmakta tereddüt etmedi. Kostarizos'un durumunu görüşmek için 400 andarteden oluşan bir meclis topladı ve Aris bu meclisten acımasız davranılmasını istedi. Elas'ın Zervas'ın bölgesine girmesi, suçluları yakalaması ve onları savaş yasalarına göre cezalandırması kararlaştırıldı. Cezalandırma işini yerine getirmek için harekete geçen Müfreze, yolda bir İtalyan alayıyla çarpıştı ve 70 İtalyan, birliğin komutanı olan Albay da dahil olmak üzere savaş meydanında ölü olarak bırakıldı. Akelos ırmağını aşan ve Edes'ten hiçbir direniş görmeyen Aris, Zervas'ın bölgesine geçti. Butaus ve yerel Eam subayları felaketi önlemek için müdahale ettiler ve araya girerek Aris ile Zervas arasında bir toplantı düzenlediler. İki adam, parmakları silahlarının tetiklerinde titreyen ve en ufak bir harekette katliamı başlatmaya hazır, iki sıra halinde dizilmiş gergin andatelerin arasından birbirlerine doğru yürüdüler. Aris, Elas ve Edes arasında bir birleşme sağlamak için Zervas'la askeri komutan olarak görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Aris, Kapetanios yani bütün partizanların başkanı olarak kalacaktı ve Birleşik Hareket'in politik danışmanlığına her iki grubunda güven duyduğu siyasi bir görevli getirilecekti. Kahire'den tercihli muamele göreceğini bilen Zervas'ın yanında İngilizler vardı. Her iki hareketin ancak kendi komutası altında birleştirilebileceğini söyleyerek görüşmeleri karaya oturttu. İngilizlere biat etmenin ve onlarla işbirliği yapmanın yolu üzerine saçılmış zengin ödüller için rekabet edenlerin sayısı az değildi ve Zervas kısa bir süre sonra kendini birlikte iş yaptığı kişilerin tertipleriyle karşı karşıya buldu. Aris'le yaptığı toplantıdan birkaç gün sonra Zervas, sürgündeki kralın karargahından Edes'le birlikte savaşan iki subaya gizlice gönderilen bir notu ele geçirdi. Notta, Edes'le iyi, Elas'la makul ilişkiler kurun ve mümkün olan her türlü araçla Elas ve Edes arasında çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaratın deniyordu. Yunanistan'da İngilizlerin savaş sonrası çıkardığı Glücksburg hanedanının kaderiyle yakından ilgiliydi. Çünkü bu hanedan krallığın yarı sömürge yapısının muhafaza edilmesi için en iyi garantiyi sağlıyordu. Solmaya yüz tutmuş cumhuriyetçi etiketine rağmen Zervas'ın ilgilendiği tek şey ise kariyerinin yükselmesiydi. Mekanizma kurulmuştu. Myers resmi olarak sadece Gorgopotamos sabotajını gerçekleştirmek için gönderilmişti. Nedir ki 1943 başlarında Mısır'a döneceği yerde yeni bir görev aldı, siyasi parti liderleriyle görüşmek ve silahlı direnişin güçlenmesini sağlamak. Bu sırada Balkanlarda bir yer tutma fikriyle daha fazla ilgilenmeye başlayan Churchill, Yunanistan'ın yüz yüze bulunduğu politik sorunlarla daha fazla uğraşmaya başlamıştı. Ocağın ilk haftasında Myers, Zervas'la birlikte geride kalırken Woodhouse Atina'ya gönderildi. Suayen'in bu dev adamı son birkaç kilometreyi küçük bir otobüsün koltukları altında büzülerek geçirdi ve olaysız başkente girdi. Woodhouse, Liberal ve Sosyal Demokrat Parti başkanlarıyla Sofoulis ve Papandreou'yla bir ilişki kurdu. Kendisine cesaretlendirici sözler söylendi ve birkaç küçük öğüt verildi. Bir süre sonra da EAM'ı yöneten kişilerle temas kurmak istedi. Toplantı Kolekho bir evde yapıldı. Eam'ı, Siantos, Tizimas ve diğer bir merkez komitesi üyesi, sosyalist avukat Tisirimokos temsil ediyordu. Woodhouse, mükemmel Yunancasıyla doğrudan konuya girdi. Kahire'deki karargahımızdan size silahlı direniş bölgesindeki çabalarınızı artırmanızı söylemek için emir aldım. Tahtını kendisine yeniden sağlayacağımızı uman kralınızla yakın bir işbirliği içindeyiz. Yunanistan'daki İngiliz politikasının genel yönünü bundan daha açık bir biçimde ortaya koymak imkansızdı. Woodhouse anılarında şöyle yazar. Bu sözler 1943 olaylarının ortaya çıkardığı durum bakımından Moskova'daki İngiliz elçisinden Stalin'e İngiliz hükümetinin kendisini daima Romanovların bir taraftarı olarak gördüğünün hatırlatılmasını istemek gibi bir şeydi. C.M. Woodhouse Zur Geçişte der Resistance in Greenland, Nisan 1958, sayfa 141. Kahire'deki askeri heyet ve bu heyetin gizli servisi SOE, Yunan direnişinden rengi ne olursa olsun destek istiyordu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Yunan Kralı George'u krallığın garanti altında olduğu konusunda inandırarak İngiltere lehine bir borçluluk durumu yaratmak konusunda ısrar ediyordu. Doğu Akdeniz'deki müttefik birlikleri başkomutanı General Wilson, SOE aracılığıyla Yunanistan'a karşı geçilen diplomatik saldırının kendisi için yarattığı büyük güçlükleri saklamaz. Diplomatlarımız diye yazıyordu. Daha sonra kralın ve mevcut Yunan hükümetinin dönüşü hakkında ön yargılı olabilecek partilerin cesaretlendirilmesine şiddetle karşıydılar. Oysa Soe ilişki kurduğu çetelerin politik görüşlerini dikkate almaksızın direniş hareketini birleştirmeye çalışıyordu. Savaşma gücü bakımından çetelerin temsil ettikleri çizgi tercih edilebilirdi ve ben kişisel olarak irtibat subaylarımızın sadece tek bir siyasi partiyle çalışmalarını benimseyemiyordum. Sağ ve merkez sağ partiler direniş hareketinde etkin değildiler. Buna karşılık Zervas bir cumhuriyetçiydi. En uygun çizginin sol kanat partileriyle birlikte çalışmak ve onlara karşı çıkmak yerine rehberlik etmek olduğunu düşünüyordum. Lord Wilson of Libya, 8 Years Overseas, London 1948, sayfa 167. Woodhouse'un Colekinho'daki evde ortaya koyduğu görüş, yüklenilen misyonun ne kadar belirsiz olduğunu ortaya koydu. EAM temsilcileri, kralın dönmesi sorununun ancak ülke kurtulduktan sonra Yunanistan'ın geleceği hakkında kararın verileceği bir ulusal referandumla çözümlenebileceğini söylediler. Onlar bir plebisitin yapılması halinde etkisi hiçbir durumda gerici partilerin ötesine geçmeyen Glücksburg hanedanının reddedileceğini biliyorlardı. Muhtemelen İngiltere'de bu konuda çok hayalci değildi. Çünkü tam da bu sırada İngilizler imparatorun çıkarlarına hizmet edecek ve onun yasallığını teminat altına alacak askeri bir muhafız örgütü kurma çabası içindeydiler. Bu arada iki taraf, bir yanda Woodhouse, diğer yanda Siantos, Tisrimokos ve Tizimas, şeytanla ittifak kurmaya çalışıyorlardı. EAM'ı doğrudan ilgilendiren konu silah tedarikiydi. Orta Doğu karargahı ise Yunanistan'daki direniş hareketini daha etkili hale getirmeye çalışıyordu. Politik soruna Soe'nin temel seçeneklerini sınırlayacak şekilde getirilebilecek herhangi bir çözüm, karşılıklı ve üstü kapalı bir anlaşma ile ertelendi. Hiçbiri önüne çıkan engeli aşmaya hazır değildi. Bu, zamanın geçmesiyle de kolay aşılabilir bir engel haline gelmeyecekti. Woodhouse, EAM'ın faaliyetleri hakkında bir rapor dinledikten sonra Elas hakkında sahip olduğu sınırlı bilgiler temelinde bir dizi yorumda bulundu. Özellikle Aris konusunda oldukça öfkeliydi. Bu sakallı gerillanın ve onun ardından gelen vahşi atlıların şöhretleri ve faaliyetleri konusunda endişeli olduğunu saklamadı. Bir İngiliz subayının bir grup devrimcinin önünde monarşiyi savunması gibi bir durumun garipliğine rağmen Woodhouse'un Aris hakkındaki ileri sürdüğü yargılar dinleyenler üzerinde önemli bir etki bıraktı. Siantos ve KKE kadrolarının sahip oldukları değerler sistemi İngilizlerinkine radikal olarak karşıttı. Bununla birlikte Aris'in savaş yöntemleri her iki grubun da çizgilerine uygun değildi. Tarafların besledikleri kuşkular, Velachoitis'in dosyasının kabardığı konusunda birleşti. Toplantının sonunda İngiliz, biraz da sıkılarak ev sahiplerinin radyolarını Kahire ile temas kurmak için kullanıp kullanamayacağını sordu. Tizimas, yan odaya mesajını yazmak için geçen Woodhouse'a sordu. Kendi radyonuz dururken neden bizimkini kullanıyorsunuz? Bizimki Almanların eline geçti. Woodhouse'u masanın başında bırakan Tizimas, diğerlerinin yanına geçti. Woodhouse'un Atina teşkilatı yanmış, onu burada tutup kendi haberleşmemiz için kullansak hiç de fena olmaz. Siantos duraksadı. Yunanistan'daki politik amaçlarını açıkça ortaya koyan bir İngiliz ajanını korumanın son derece riskli olduğunu biliyordu. Tizimas ısrar etti. Atina'da herkes bu İngiliz'in kentte olduğunu biliyor. Arkadaşlarının yanına dönmeye çalışırsa tutuklanabilir. Suçlu duruma düşeriz. Ne yapabileceğimizi göstermemiz ve Kahire ile sürekli bağ kurabilmemiz için bu bir fırsattır. Tisrimokos ve Siantos ikna olmuşlardı. Yan odadaki Woodhouse hala mesajı üzerinde çalışıyordu. Burada bizimle kalmanızı öneriyorum dedi Tizimas. Radyonuz ele geçirilmiş, Almanlar sizi her an yakalayabilirler. Bu makul bir öneriydi. Churchill'in elçisi EAM ve komünistlerin korunmasını kabul etti. Tizimas, İngilizce radyo mesajına bir paragraf eklemesini rica etti. EAM, Kahire'ye bir heyet göndermek istiyor, heyet için uygun bir program hazırlayabilir misiniz? Bu, EAM ve İngiliz hükümeti arasında kurulan ilk resmi ilişkiydi. Birkaç gün sonra, Woodhouse'un sarı saçları, Tizimas'ın kişisel gözetimi altında siyaha boyandı. Daha sonra İngiliz, üç adamla birlikte EAM'ın en iyi irtibat ajanı ve onu Zervas'a götürmekle görevli olan Theos'un beklediği Aspropyrgos varoşuna götürüldü. Atina'yı terk etmek güç olmadı. Woodhouse, anılarındaki deyişiyle EAM'ın ilahi mekanizması sayesinde dağ bulvarına ilk adımını atmıştı.